Merhaba, bugün sizin için Doktor Hatice Aksu'nun hazırladığı bir ders kitabından, tezhip kitabından yola çıkıyoruz. Anadolu İmam Hatip Liseleri için yazılmış ama inanın hepimiz için çok değerli bilgiler var içinde.
Evet, aynen öyle.
Bu zarif sanatın hem tarihine hem de teknik inceliklerine bakacağız birlikte. Amacımız bu zengin dünyadan en dikkat çekici noktaları size aktarmak. Hazırsanız başlayalım diyorum. Bu altın yaldızlı dünyaya bir dalalım bakalım.
Evet, harika olur. Kaynağımız gerçekten de tezhibin kökenleri, motifleri, malzemeleri, hatta taşıdığı o derin anlamlar hepsine dair güzel bir çerçeve sunuyor.
Güzel.
Yani göreceğiz ki bu sadece böyle parlak bir süsleme değil, aslında arkasında koskoca bir medeniyetin izleri var.
Harika. O zaman ilk soruyla başlayalım. Tezhip. Tam olarak ne demek bu kelime? Kaynak altınlama diyor ama galiba o kadar basit değil, değil mi?
Yok, değil, değil. Yani sözlük anlamı evet altınlamak ama tezhip aslında çok daha geniş. Sadece altın değil, çeşitli renkli boyalarla da yapılıyor. Özellikle el yazması kitaplar var ya, Kur'anlar, divanlar, onların sayfalarını bir de hüsnü hat dediğimiz o güzel yazıların etrafını süsleme sanatı bu.
Anladım.
Yani altın da var işin içinde ama o incecik desenler, renkler hepsi tezhip. Bu işle uğraşan erkek sanatçıya müzehip, hanım sanatçıya da müzehibe deniyor.
Müzehip ve müzehibe. Peki kökler nereye gidiyor bu sanatın başlangıcı? Orta Asya diyor kaynak, doğru mu?
Doğru. Kökler ta Orta Asya'ya, Uygurlara kadar uzanıyor. Orada maniheizm ve Budizm etkisiyle minyatür ve kitap süsleme bayağı gelişmiş. Sonra bu birikim Selçuklularla Anadolu'ya geliyor. Burada daha da bir önem kazanıyor. Osmanlı dönemi ise gerçekten zirve yaptığı dönem.
Yani kesintisiz bir çizgi var gibi Orta Asya, Selçuklu, Osmanlı.
Aynen öyle. Ana hatlar bunlar diyebiliriz. Çok köklü bir geçmişi var.
Bu geçmiş kendini sanırım en çok desenlerde, motiflerde gösteriyor. Kitapta bir sürü isim sayılıyor. Penç, Hatayi, Gonca Gül. Bunlar ne ifade ediyor? Sanki doğadan alınmış gibiler ama tam da öyle değiller galiba.
Çok güzel bir nokta. Evet, bunlar bitki kökenli motifler ama doğanın birebir kopyası değiller. İşte üsluplaştırma dediğimiz şey bu.
Üsluplaştırma.
Yani sanatçı doğadaki bir çiçeği, bir yaprağı alıyor, onu kendi yorumuyla daha stilize, bazen geometrik, bazen de böyle akıcı çizgilerle yeniden ifade ediyor. Özünü koruyor ama taklit etmiyor.
Anladım.
Mesela penç dediğimiz bir çiçeğin kuş bakışı, yani tepeden görünümünün stilize hali. Hatayi ise daha çok yandan görünüşü, kökeni de Çin Türkistan'la yani Hata ya da Hıtay bölgesine dayanıyor. Bazen lotus çiçeğini andırır.
Gonca Gül de herhalde tomurcuk.
Aynen, adı üstünde açmamış gül tomurcuğu. Bir de Rumi motifi var ki o da çok önemli Selçuklu'dan miras. O biraz daha farklı. Bazen hayvan figürlerinden esinlenmiş stilize formlar olabiliyor.
Peki bu motifler kullanıla kullanıla farklı üsluplar ortaya çıkmış sanırım. Kitapta Kara Mehmet'i ismi çok geçiyor. Özellikle Kanuni Sultan Süleyman'ın Muhibbi Divanı'nı süslemesiyle anılıyor.
Evet, Kara Mehmet'i çok kilit bir isim.
Onun olayı neydi? Yani diğerlerinden farkı neydi de bu kadar önemli olmuş?
Kara Mehmet'i 16. yüzyılda sarayın baş nakkaşı. Gerçekten bir dönüm noktası. O zamana kadar tezhipte daha çok tamamen stilize edilmiş, biraz daha soyut diyebileceğimiz motifler ağırlıktaydı. Kara Mehmet ise bu geleneği sürdürmekle birlikte işin içine bir de şeye yer veriyor. Tabiata daha yakın duran yarı üsluplaştırılmış bahçe çiçeklerine. Yani bildiğimiz gül, lale, sümbül, bahar dalları diyebiliriz. Kaynakta gösterilen Muhibbi Divanı'ndaki o gül dalı çizimi var ya, işte o tam da bunu anlatıyor.
Anladım. Yani hem geleneksel motifler var, hem de bu yeni, daha gerçekçi çiçekler.
Aynen öyle. Bu aslında sadece bir sanat akımı değil, belki de dönemin doğaya, bahçelere olan ilgisinin de bir yansıması. Kara Mehmet işte bu dengeyi kurabilmiş, geleneğe yaslanıp yenilik yapmış, çok usta işi.
Gerçekten müthiş bir incelik ve sabır gerektiriyor olmalı bu işler. Peki bu müzehipler, yani sanatçılar tam olarak ne kullanıyorlardı? Altın dedik ama o nasıl işleniyor? Başka hangi malzemeler var?
Altın tabii ki başrolde. Genellikle ya çok ince dövülmüş varaklar halinde ya da ezilip toz haline getirilip sonra özel bir bağlayıcı ile karıştırılarak kullanılıyor.
Toz altın. Vay be.
Evet. Onun dışında renkler için pigmentler var. Başlangıçta daha çok toprak boyaları kullanılmış. Zamanla çeşitlenmiş tabii. Kağıt çok kritik.
Nasıl bir kağıt?
Öyle sıradan bir kağıt değil. Mürekkep dağılmasın, altın ve boya parlak dursun diye özel olarak hazırlanan, üzeri perdahlanmış, yani parlatılmış, aharlanmış dediğimiz kağıtlar.
Aharlanmış.
Evet. Bu kağıtlar da genellikle murakka denilen birkaç kat kağıdın yapıştırılmasıyla oluşan sert bir zemine yapıştırılıyor ki çalışırken düzgün dursun.
Anladım. Bir nevi altılık yani.
Aynen. Fırçalar ise inanılmaz ince uçlu oluyor. Genellikle samur ya da kedi kılından yapılırmış. Düşünün yani o incelikte detaylar için.
İnanılmaz.
Mürekkep bile özel. Mesela is mürekkebi kandillerin isinden elde ediliyor. Altını sürdükten sonra da öyle bırakmıyorlar. Mühre denen akik gibi parlak, pürüzsüz bir taşla bastırarak parlatıyorlar. O göz alıcı parlaklık oradan geliyor.
Her aşaması ayrı bir ustalık resmen. Peki ya teknikler? Farklı boyama şekilleri falan var mıymış?
Olmaz mı? Var tabii. Mesela halkar tekniği var, çok güzeldir. Altını sadece düz bir renk olarak değil, sulandırıp tonlamalı olarak kullanıyorlar.
Nasıl yani, gölge gibi mi?
Aynen. Altınla ışık gölge yapılıyor adeta. Bu da desene bir derinlik, bir hacim katıyor. Bir de çift tahrir ya da havalı denilen bir teknik var. Orada da desenin dış çizgilerini çift çizip arasını boş bırakıyorlar. Bu da deseni daha belirgin hale getiriyor. Bunlar gibi pek çok incelikli yöntem var.
Bütün bu detaylar, bu emek, bu malzemeler, insan şunu merak ediyor. Neden? Yani neden bu kadar meşakkatli, bu kadar ince işçilik gerektiren bir sanat formu geliştirilmiş ve yüzyıllarca yaşatılmış? Anlamı ne bunun?
İşte işin belki de en can alıcı noktası burası. Bu sadece güzel görünsün diye yapılan bir süsleme değil. Kaynağın da dediği gibi tezhip ait olduğu medeniyetin ruhunu taşıyor.
Ruhunu taşıyor.
Evet. Estetik anlayışını, dünya görüşünü, sabrını hepsini yansıtıyor. Renklerin bile sembolik anlamları var. Mesela mavi genellikle sonsuzluğu, altın ilahi nuru ya da güneşi temsil edebiliyor. Bir de İslam sanatının genel bir özelliği var biliyorsunuz. Doğayı birebir taklit etmekten ziyade onu stilize etmek, soyutlamak. Tezhipte de bu var. Aslında bu stilizasyonla daha derin bir güzelliğe, yani yaratıcının sanatına işaret etme çabası var diyebiliriz.
Anlıyorum. Yani bakarken sadece desenin güzelliğine değil, arkasındaki o düşünceye, o kültürel kodlara da bakmak lazım.
Kesinlikle. O eserlere baktığınızda sadece estetik bir keyif almıyorsunuz, aynı zamanda bir kültürün değerlerini, o incelikli bakış açısını, sabrını da hissediyorsunuz. O sessiz bir dil gibi aslında.
Çok güzel ifade ettiniz. Yani tezhip sadece altın ve renklerle bezeli sayfalar değil, yüzyılların birikimini, derin bir felsefeyi ve inanılmaz bir ustalığı taşıyan, yaşayan bir miras.
Aynen öyle. Belki dinleyicilerimiz için de üzerinde düşünecek bir nokta bırakabiliriz. Figüratif, yani insan-hayvan resminden genellikle kaçınan bir sanat geleneğinde, böylesine soyut ve stilize formlara dayalı, bu kadar emek ve incelik isteyen bir sanatın asırlar boyunca neden bu kadar el üstünde tutulduğu?
Evet, ilginç bir soru.
Bu durum, o kültürü yaratan ve yaşatan insanların estetik ve manevi dünyası hakkında bize neler fısıldıyor olabilir? Bu motiflerin, bu renklerin, o sessiz dilini bugün biz nasıl okuyabiliriz, nasıl anlayabiliriz acaba?
Bu da düşünülecek bir şey.